Ayrım 28.
Ameliyattan sonra nekahet devresinde bir bakım evinde kaldı ve ardından Rakave Yarımadası'nda yazlık bungalovumuza geldi. Sabahları çok geç kalkıyor ve yatağından hiç çıkmadan pencereden karşıdaki duvara bakıyordu. Sonra zorla mutfağa bir iki lokma bir şeye yemeye kalkıyordu. Tereyağlı ekmeği fazla kaçırdığı zamanlar yeter diye onu azarlıyordum. Evlere sığamayacaksın. O da aynı şekilde beni azarlıyordu. Beni rahat bıraksana, şu tereyağlı ekmekten başka ne zevkim kaldı ki? 52. Henry Wozniak İngiliz ve Amerikan edebiyatıyla yaratıcı yazarlık dersleri veriyor. Kravat takıyor ama hep spor ceketler giyiyor. Stuyvesant Lisesi'nin çıkardığı Kaliber Dergisi'nin ve Öğrenci Derneği'nin başında. Ayrıca Öğretmenler Sendikası'nın aktif üyelerinden. 1973 Eylül'ünde okul açıldığında Henry Wozniak bambaşka bir insan olarak karşımıza çıkıyor. 15. caddede Harley Davidson motosikletiyle hava atıyor ve okulun önüne motorunu park ediyor. Çocuklar onu güçlükle tanıyor. Kafasını kazıtmış, kulağına bir küpe takmış ve siyah deri ceketinin içine yakasız siyah bir gömlek giymiş. Daptaracık blue jean'in belinde bir demet anahtar sallanıyor. Siyah çizmeleri ise topuklu. Çocuklar duraksayarak "Merhaba Mr. Wozniak" diyorlar. O da "Merhaba" deyip yanlarından geçip gidiyor. Eski gülümsemesi yok. Çocuklarla ve öğretmenlerle çok mesafeli. Roger Goodman'e artık normal İngilizce derslerine girmek istediğini söylüyor. Lise 1 ve 2. sınıfları alabilirim. Dil bilgisi, imla ve telaffuz, yeni sözcükler filan öğretmek istiyorum. Ayrıca müdürle görüşüp tüm aktivitelerinden de ayrılmak istediğini söylüyor. Henry'nin ayrılması üzerine yaratıcı yazarlık derslerini bana veriyorlar. Roger Goodman beni Guest House barına götürüp bira ısmarlıyor ve bunu yapabilirsin diye kandırmaya çalışıyor. Village Voice'a yazılar yazıyorsun. Başka dergilerde de yazıların çıktı. Sen hep yazmayı istemiyor muydun? Tamam ama bu yaratıcı yazarlık ne demek oluyor Tanrı aşkına? Böyle bir şey nasıl öğretilir? Henry'e sor. Henry'i kütüphanede yakalıyorum ve bu ders nasıl öğretilir diye soruyorum. Disneyland'a gideceksin. Ne? Bu dersi öğretecek olan her öğretmenin Disneyland'ı görmesi gerekir. Neden? İnsanın ufkunu genişleten bir deneyim dostum. Bir de şu küçük tekerlemeyi aklından çıkarma. Küçük Bobbip koyunlarını kaybetti. Küçük Bobbip onları nasıl bulacağını bilmiyordu. Onları kendi haline bırak küçük Bobbip. Kuyruklarını sallaya sallaya geri döneceklerdir. Henry ile bütün konuşmamız bundan ibaretti. Bir daha da hiçbir şey konuşmadık. Sınıfa girip tahtaya adımı yazıyorum ve Sorolla'nın sözlerini hatırlıyorum. Öğretmenlik bir yöntem işidir. Peki ne yöntem bulacağım acaba? Bu dersin seçmeli bir ders olduğu aklıma geliyor. Düşünüyorum. Eğer çocuklara bir şeyler yazmalarını söylersem itirazlarla karşılaşmayacağım demektir. Ve tahtaya yazıyorum. Ölü yakma töreni. 200 kelimelik bir kompozisyon. Hemen başlayın. Bu da ne demek? Ne biçim konu bu? Ölü yakmak da ne demek oluyor? Ölü ne demek biliyorsunuz değil mi? Yakmak fiilini de biliyorsunuz. Hintli kadınların kocalarıyla birlikte kendilerini yaktırdıkları dönemlere ait resimler görmüşsünüzdür herhalde. Bu iğrenç bir şey diye kızın biri bağırıyor. Nedir o iğrenç olan? Bir kadının kocası öldü diye yakılması. Bu bir inanç. Belki sevgilerini gösteren bir davranıştır. Adam öldükten sonra sevgisini gösterse ne olacak? Bu kadınların kendilerine hiç mi saygıları yok? Onların bir kişiliği yok mu? Onlar insan değil mi? Elbette fazlasıyla kendilerine saygıları var ve bunu kendilerini yakarak gösteriyorlar. Mr. Wozniak bize asla böyle bir konu vermezdi. Mr. Wozniak şu anda burada değil. Evet, 200 kelimelik bir kompozisyon yazacaksınız. Bir şeyler karalayıp veriyorlar. Ve işe yanlış bir adım atarak başladığımı seziyorum. Bu sınıftan ne zaman canlı bir tartışma isteyecek olsam yakılan ölüler konusuna geri döneceklerini biliyorum. Cumartesi sabahları Maggie mahalleden tanıdığı kendi gibi küçük arkadaşı Claire Ficarra ile çizgi film seyrediyor. Gülüşüyorlar, çığlıklar atıyorlar, birbirlerine sarılıp yüzlerini ve gözlerini kapatıyorlar, zıplıyorlar, hopluyorlar. Ben de onların haline gülerek mutfakta kağıt düzeltiyorum. Arada kulağıma Amerikan mitolojisinden isimler çalınıyor. Donald Duck, Woody Woodpecker, Bugs Bunny. Az sonra bu mitolojik isimler ilgimi çekmeye başlıyor ve kızların yanına gidiyorum. Baba sen de bizimle çizgi film mi seyredeceksin? Evet. Oo Maggie ne hoş bir babam var. Onlarla oturmamın nedeni Bugs Bunny ve Otis gibi farklı tip arasında bir bağlantı kurmamdı aslında. Maggie Bugs Bunny neden Elmer Fudd'a böyle kötü davranıyor diye soruyor. Claire de aslında Buggy iyi ve komik ama nedense Elmer'a böyle yapıyor işte. Pazartesi günü Bugs Bunny ile Otis arasındaki benzerlikleri yazın diyorum. Şeytanca, romantik, büyüleyici, hilekar ama Bunny'nin tek işi muziplikti. Odysseus'in ise geri dönmek gibi bir görevi vardı. Çocukken hangi çizgi filmleri seyrederdiniz? Bu soruyu sormam için beni dürten ne bilmiyorum. Sınıfta bir patlama oluyor. Mickey Mouse, Tom ve Jerry, kediler, köpekler, kuşlar, karıncalar, devler. Tamam tamam susun. Elimdeki tebeşiri kırıp birkaç kişiye atıyorum. Sen, sen ve sen. Tahtaya gelin. Bu çizgi film karakterlerinin adlarını yazın bakalım. Sonra gruplara ayırın. Son yıllarda bazı bilimsel kişilerin yarattığı bu mitoloji sizin mitolojiniz. Bugs Bunny, Donald Duck. Tahta doldu taştı. Yerlere, tavanlara, duvarlara, koridorlara kadar devam edebilirdi. Peki bu filmlerin müzikleri de var mıydı? Bir patlama daha, mırıltılar, şarkı sözleri, melodiler, zilin çaldığını duymadılar bile. Gece yarısına kadar devam edebilirlerdi. Tahtadaki bütün isimleri defterlerine çektiler. Neden olduğunu bile bilmeden, tek bir soru bile sormadan. Bu kadar çok televizyon seyretmiş olmalarına kendileri de şaşırmıştı. Saatlere sığmazdı. Kaç saat televizyon seyretmiş olabilirsiniz diye sorduğumda aylar yıllar diye cevaplar geldi. Şu anda ortalama 16 yaşında olduğunuzu varsayarsak bunun 3 yılı televizyon karşısında geçmiş demektir çocuklar. 53. Maggie daha doğmadan bir Kodak baba olmayı düşlemeye başlamıştım. Bir fotoğraf makinesi edinip bir albüm yapacaktım. Maggie 20 günlük, Maggie anaokuluna ilk gittiği gün, anaokulunu bitirdiği gün, İlkokuldan mezun olduğu gün, liseden mezun olduğu gün, üniversiteden mezun olduğu gün. Benim bir tanecik güzel kızım öyle New York, Fordham, Columbia gibi büyük şehir üniversitelerinden birine gitmeyecek. O New England'daki elit okullardan birinden mezun olacak. Öyle ki buralarda Ivy League'in bile adı geçmez. Sarışın, bronz tenli bir genç kız olarak okulun çim sahalarında raketini sallayacak, tenis yıldızı olacak. Daha doğrusu daha elit insanların sporu olan Kanada tenisi yıldızı olacak. Boston'a yerleşmiş soylu Brahman Hintlilerinden bir ailenin oğluyla evlenecek. Oğlan pırıl pırıl yeşil gözleri ve geniş omuzlarıyla dürüst, sağlam, güvenilir bir çocuk. Elimi erkek gibi sıkacak. Bana efendim diye hitap edecek. Adı Duck olabilir. Duck ile Melit, elit bir davetli kitlesi oluşturan üniversite arkadaşlarının konfeti yağmuru altında Kanada tenisi raketlerinden yapılmış bir kemerin altından yürüyerek üniversite kampüsündeki kilisede evlenecekler. Ben de kızıyla gurur duyan Kodak Baba olarak orada bulunacağım. Yarı Katolik İrlandalı, yarı Bostonlu Brahman Hintlisi torunum doğduğunda bir garden parti vererek vaftiz töreni yapacağız. Ben elimde Kodak makinemle kızım Maggie'yi güvenli, mutlu, klas yaşantısı içinde kucağında bebeğiyle ve çevresindeki şık insanlarla fotoğraflayacağım. Onu biberonla beslerken, ona banyo yaptırıp altını değiştirirken ve daha konuşmayı bilmezken çıkardığı sesleri bantlara alırken hep bunları hayal ettim. İlk 3 yıl onu sepetine koyup bisikletimle Brooklyn sokaklarında gezdirdim. Emekleyip yürümeye başlayınca parklara götürdüm. Orada ilk kez kumu gördü ve başka çocukları tanıdı. Ben annelerin konuşmalarına kulak kabarttım. Kocalarından çocuk yetiştirmekten söz ediyorlardı. Hepsi bir an önce mesleklerine geri dönmek için sabırsızlanıyorlardı. Bazen birbirlerinin kulağına eğilip aşk maceralarını anlatıyorlardı. Acaba aralarında olmamam mı gerekiyordu? Zaten bakışlarıyla bu adamın aramızda ne işi var der gibiydiler. Bir yaz günü pırıl pırıl bir sabah saatinde bütün erkekler işlerindeyken bu adam parkta ne arıyor? Benim bebek gezdirme bahanesiyle aralarına ve onların dünyasına girmek isteyen aşağı tabakadan biri olduğumu bilemezlerdi tabii. Onlardan okul öncesi eğitimle ilgili bilgiler edindim. Çocukların başıboş bırakılmaması için anaokullarına gönderilmesi gerektiğini öğrendim. Evet, çocukların oyun oynamaları şarttı ama oyun bile yönlendirilerek ve denetlenerek oynatılmalıydı. Çocuk hırçınsa bir sorunu var demekti. Çok sessizse yine bir sorunu var demekti. Bunlar hep asosyallikten kaynaklanır. Çocuklar küçük yaştan topluma uyum sağlamalıdır. Bana kalsa Maggie'yi bizim sokaktaki devlet okulunun yuvasına gönderirdim. Bu bir Katolik okuluydu. Ama Alberta bir Protestan okuluna gitmesini istedi. Onunla tartışmadım. Böyle bir okulda daha düzeyli insanlarla ilişkiler kurabileceğimizi düşündüm. Gerçekten de ne düzeyli insanlardı. Borsacı, bankacı, mühendis, miras yedi, profesör, göz doktoru. Aralarında partiler veriyorlardı. Ama benim öğretmen olduğumu öğrenir öğrenmez bize sırt çevirdiler. Bizim de bir evimizin olması, aydın sınıftan dostlarımızın olması fark etmiyordu. Bu bana biraz fazla geldi. Zaten iyi bir koca olamadım. İyi bir baba da olamadım. İki kiracısı olan bir ev sahibi olmayı ise hiç beceremedim. Yol yordam bilmem, giyinmesini bilmem, partilerde borsa konusunda konuşamam, golf ya da squash oynayamam. Şöyle erkek gibi el sıkışıp insanın gözüne bakarak havalı bir şekilde memnun oldum demesini bilmem. Alberta hep iyi şeyler sever ve ister. Bense bunun ne demek olduğunu hiçbir zaman anlayamadım. Ya da aldırmadım. Alberta, Atlantik Caddesi'ndeki antikacıları dolaşmayı ister. Ben Montauk'taki kitapçı dükkanındaki Sam Carlton'la sohbet etmeyi tercih ederim. Ya da Blarney Rose Barında Young Klink'le bir bira içmek isterim. Alberta, Kraliçe Anne dönemi masalarından, Regency büfelerinden, Victoria ibriklerinden söz eder. Bense bunlara aldırmam. Arkadaşları zevkli olmaktan bahseder. Ben de bu zevk palavrasının hayal gücünün bittiği yerde başlayan bir özenti olduğunu söylerim. İşte bu zevkli ortam giderek boğucu olmaya başlayınca ben de boğulur gibi olmaya başladım. Evliliğimiz her an patlamaya hazır kavgaların gerginliğiyle zar zor devam ederken Maggie dünyaya geldi ve iki arada kaldı. Okul çıkışı Alberta'nın Rhode Island'daki babaannesinden öğrendiği üstünü değiş, sütünü iç, ödevine otur talimatları altındaydı. Dersin bitmeden hiçbir yere gidemezsin. Annen de böyle yetişti. Senin de böyle yetişmen gerekir. Dersini bitirdikten sonra Claire ile akşam yemeğine kadar oynayabilirsin. Sonra sadece senin hatırına uygarca davranan annenle babanla yemeğini yersin. Ama sabahları bir önceki gün Maggie'nin çektiklerini telafi ediyordum. Emeklerken yürümeye, yürürken konuşmaya başladı ve çenesi düştü. Manolya çiçeğinin neden hep aynı kalmadığını, ağaçların yapraklarının neden döküldüğünü sormaya başladı. Ona doğada her şeyin bir zamanı vardır diye yaptığım açıklama Maggie'yi pek tatmin etmemişti. İşte Maggie büyüdükçe onunla sabahlarımız pespembe bir dünya gibi gelişti. Tıpkı babamla Limerick'te geçirdiğimiz sabahlar gibi. Babam bizi terk edene kadar sabahları o saatlerde beni okula uğurlarken sadece ve sadece bana aitti. Ve Maggie de evimiz dağılana kadar bana ait oldu. Hafta içinde her gün onunla okuluna kadar birlikte yürüyorduk ve ben metroya binip kendi okuluma gidiyordum. Stuyvesant'taki öğrencilerim ergenlik yaşı ve hormon sorunlarıyla, anne babaların boşanma ve nafaka davalarıyla, para ve parasızlık ya da uyuşturucu gibi problemler içindeydi. Kısacası inanç ve bağlılığın bitişi. Onlar için üzülüyordum. Benim küçük kızım çok tatlı, çok güzeldi. Mükemmeldi. Ona asla bu sorunları yaşatmayacaktım. Ama yaşattım. Alberta ile evliliğimiz çöküyordu. Kenar mahallelerde yetişmiş bir İrlandalı ile New England'da yetişmiş bir kız nasıl ortak bir yaşam kurabilirdi ki? Onlar fırfırlı perdeleri olan yatak odalarında uyur, dirseklerine kadar uzun eldiven takar, kendi sınıfından iyi yetişmiş delikanlılarla arkadaşlık eder, Fransız dadılardan Fransızca sözler öğrenir. Onlara namuslarının bir kırık testiye benzediği öğretilir. Kırık bir testiyi yapıştırabilirsiniz ama çatlaklar her zaman belli olur. Öte yandan kenar mahallelerde yetişmiş bir İrlandalı çocuğa babası karnını doyur yeter der, gerisi palavra. Annem ve bütün yaşlı dostlarım beni uyarmıştı. Kendi insanlarından ayrılma, kendin gibi biriyle evlen. Maggie 5 yaşındayken evi terk ettim ve bir arkadaşımla kalmaya başladım. Ama bu çok zor oldu. Maggie ile geçirdiğimiz o sabah saatlerini özlüyordum. Şöminenin karşısında onunla oturup ona masal anlatmak istiyordum. Bunca yıldan sonra şu evliliği yürütsem ne olurdu sanki? Kravatımı takıp Maggie'yi arkadaşlarının doğum günü partilerine bırakıp squash oynar, antikalardan anlıyormuş gibi yapabilirdim. Maggie'yi yine okuluna kadar götürüyordum. Çantasını ben taşıyordum. Barbie yemek çantasını kendi taşıyordu. 8 yaşına basmak üzereyken bir gün bana baba dedi. Artık okula arkadaşlarımla gidip gelmek istiyorum. Tabii artık büyüyor, bağımsızlığa doğru benden uzaklaşıyordu. Kısacası kendini kurtarmaya başlıyordu. Ailesinin bütünleşemediğini, babasının bu düzenden sıyrılıp gideceğini belki o da seziyordu. Yıllar önce kendi babamın yaptığı gibi Maggie'nin 8. doğum gününden bir hafta önce ben de gittim. 54. Lionhead'de duvarda çerçevelenmiş kitap kapaklarına kıskanarak bakıyorum. Bir gün ben de orada kendi kitabımın kapağını görebilecek miyim? Bir kitap yazınca ülkeyi dolaşıp imza günleri yapıyorlar, televizyona çıkıyorlar. Partiler, kadınlar, aşklar, çevrelerinde onları dinleyen insanlarla bambaşka bir hayat yaşıyorlar. Öğretmenleri kimse dinlemiyor. Sadece 3 kuruş maaşla süründüğümüz için herkes bize acıyor. Ama Stuyvesant'ta 204 numaralı sınıfta çok güzel günler yaşıyoruz. Bir şiiri yorumlarken sanki önümüzde ışıktan bir tünel açılıyor ve burada kaybolup geri geliyoruz. Sanki bir seyahatten dönmüş gibi tekrar sınıfta buluşuyoruz. Herkes birbirine gülümsüyor. Şiirin dünyası çözülmüş, herkes bir şiiri anlamanın ne demek olduğunu anlamış. Öğrencilerim farkında değil ama sınıfım benim için bir sığınak. Bazen bana güç veren, bazen yaşanmamış çocukluğumu geri getiren bir yer. Alice Harikalar Diyarında adlı kitaba kadar iniyoruz. Çocuklar bu tür masal kitaplarını sınıfa getirdiklerinde bir kıyamet kopuyor. Bir sınıfta kıyamet kopuyorsa iyi bir şey oluyor demektir. Testlerden, sınavlardan hiç söz edilmiyor. Eğer bir karne notu gerekiyorsa herkes kendi değerini ve düzeyini biliyor. Okuduğumuz masallarda kırmızı şapkalı kızın başına geldiği gibi annesinin sözünü dinlemezsen kurtlar seni kapar. İnsanlar televizyonlarda izledikleri dehşeti kınıyorlar ama kimse Hansel ve Gretel'in o vicdansız babası için tek kelime etmiyor. Masallar önemlidir. Arka sıralardan bir ses geliyor. Babalar hep öyledir. Ve bir ders boyunca Humpty Dumpty üzerine ateşli bir tartışma yapılıyor. Humpty Dumpty duvarda oturuyordu. Birden yuvarlanıp düşüverdi. Kralın bütün atları geldi. Bütün adamları uğraştı dilindi. Hiçbiri Humpty Dumpty'yi eski haline getiremedi. Bu tekerlemede ne anlatılıyor çocuklar? Eller kalkıyor. Kırılan bir yumurta tekrar eski haline getirilemez. Fizik kanunu. Hangi yumurta? Burada öyle bir şey diyor mu? Demiyor ama herkes Humpty Dumpty'nin yumurta olduğunu bilir hocam. Nereden bilir? Düşünüyorlar, taşınıyorlar. Tekerlemede yumurta sözcüğü geçmiyor. Yumurtaya dair en ufak bir ipucu bile yok. Tekrar eller kalkıyor. İnatla yumurta konusunda ısrar devam ediyor. Yıllar yılı dinledikleri, ezberledikleri bu tekerlemedeki Humpty Dumpty'nin bir yumurta olduğuna o kadar inanmışlar ki ne diye biri çıkıp bunu yıkıyor diye hayıflanıyorlar. Ben bir şeyi yıkmıyorum diyorum. Sadece Humpty Dumpty'nin bir yumurta olduğu fikrine nereden kapıldığınızı soruyorum. Resimlerden diye biri kalkıyor. İlk kez bu tekerlemeyle ilgili olarak bu resmi çizen her kimse tekerlemeyi yazanın burada bir yumurtayı kastettiğini biliyordu herhalde. Yoksa ne diye yumurta resmi çizsin? Pekala, Humpty Dumpty yumurtaymış diyelim. Ama bu sınıfta belki avukat çıkacak arkadaşlarınız var. Acaba bir delil olmaksızın Humpty Dumpty bir yumurtadır diyen bir tanığın ifadesini kabul edecekler mi? Not vermek, not kırmak söz konusu olmadığı için hepsi rahat. Onlara bir çocuk kitabı da siz yazın bakalım diyorum. Hiç itiraz yok. Hatta çok iyi fikir hocam diye çığlıklar atıyorlar. Ocak ayının soğuk bir günü küçük öğrenciler Stuyvesant'a geliyor. Ay ne tatlı şeyler. Şu eldivenlere bak minicik. Ayaklarındaki botlara bak. Ah burunları dolmuş. Sınıfta uzunca bir masanın üzerine çeşitli boylarda ve renklerde kitaplar yayılmış. Odanın içi bahar gibi. Öğrencilerim yerlerini küçüklere veriyor ve onlar ayakları havada sıralarda oturuyorlar. Sonra teker teker masaya yanaşıp kitap seçiyorlar. Seçtikleri kitaplara bakıyorlar, okuyorlar ve fikirlerini söylüyorlar. Ben öğrencilerimi önceden uyarmışım. Bu küçücük beyinler yalan söylemez. Şu anda sadece gerçekleri ve doğruları biliyorlar. Ben, Petey ve Uzaylı Örümcek adlı kitabı okudum diyor küçük eleştirmenlerden biri. Başlangıç, gelişme ve sonuç dışında fena değil. Yazarı uzun boylu bir Stuyvesant öğrencisi hafifçe gülümseyerek tavana bakıyor. Kız arkadaşı ona sarılıyor. Derken ikinci eleştirmen, Orada adlı kitabı okudum diyor. Hiç beğenmedim çünkü savaştan, insanların birbirinin suratının ortasına ateş ederek öldürmesinden ve don paça banyoya kaçan korkaklardan söz edilmesi hiç hoş değil. Çiçekle ve pastalarla ilgili bir şey yazmak dururken bu tip şeyler hakkında kitap yazılmamalı. Bu küçük eleştirmen kendi sınıf arkadaşlarından büyük bir alkış alıyor. Stuyvesant sınıfı taş kesilmiş. Kitabın yazarı küçük eleştirmenle arkadaşlarına tepeden pis pis bakıyor. Küçüklerin öğretmeni bu kitabı satın alır mıydınız ya da birine hediye eder miydiniz diye bir soruya cevap vermelerini istiyor. Eleştirmen hayır almazdım diyor. Ne kendim için ne de başkası için. Zaten bu kitabı okumuştum. Doktor Seuss daha önce aynı kitabı yazmıştı. Sınıf arkadaşları kahkahalarla gülüyorlar. Bizim hırsız yazar da ne tarafa bakacağını şaşırıyor. Ufaklıklar katıla katıla gülmeye devam ediyor. Öğretmenleri susun diyor. Evet bu çocuk kötü bir şey yaptı. Küçücük çocukların elinde oyuncak oldu. Ama tam Noel tatilinde annesiyle babası ayrılmaya kalkışınca her ikisi de çocuğu kendi tarafına çekmeye çalışırken İngilizce ödevini yapacak durumu yoktu. İsrail'deki büyük babasına kaçmayı düşünüyordu. O arada ödev için bir şeyler uydurdu. Ama küçücük bir üçüncü sınıf öğrencisinin önünde bu duruma düşmek hiç de altından kalkılacak bir durum değil. Bana bakıyor, ben başımı sallıyorum ve onu anladığımı, anlayacağımı umuyorum. Aslında yanına gidip elimi omzuna koymam ve onu teselli etmem gerektiğini hissediyorum. Ama ilkokul 3 ve lise 3 öğrencilerinin sahte bir yazarı desteklediğimi düşünmelerini istemem. Şu anda biraz acı çekmesine göz yumabilirim. Ufaklıklar ufacık paltolarını giyip gidiyorlar ve sınıfta biz bize kalıyoruz. Kimse konuşmuyor. Kötü eleştiri alanlardan biri bu veletler kara gömülüp kaybolsunlar diye lanet okuyor. Alex Newman kitabı iyi bir eleştiri aldığı için memnun. Ama o veletlerin arkadaşlarıma yaptıklarını affetmiyorum diyor. O ufaklıkların hepsi şeytan diyor. Bütün sınıf buna katılıyor. Ve böylece Amerikan edebiyatına razı oluyorlar ve kitaplar okuyoruz. Vachel Lindsay, Robert Service ve T.S. Eliot gibi Atlantik Okyanusu'nun her iki tarafında da geçerli yazarlar okuyoruz. Bu arada sınıfta şakalar, espriler yapılıyor, fıkralar anlatılıyor.